Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 4. Ayrım 2. Aynı korkuyu Boyd da görmüş olmalıydı ki ayağa kalkarak hızla onun yanına gitti. Her şey yolunda. Poşetleri almadan önce güven vermeye çalışan bir tavırla hafifçe genç kadının kolunu okşadı. Sadece Marsha ile ilgili buradalar. Rutin bir takip soruşturmasıymış. Aa, pekala. Tracy? Odasında, iyi ve... Adam cümlesini tamamlayamadan küçük kız sarı bir kurşun gibi ortaya çıktı ve annesinin bacaklarına yapıştı.
Anne, salıncağı!
Mümkün olduğunca çabuk sizi yalnız bırakacağız dediği. Ama sizinle de birkaç dakika konuşabilir miyiz Bayan Stips? Özür dilerim, ben ne diyebilirim bilmiyorum. Fakat poşetler, Tracy ve ben onları yerleştiririz, değil mi ortak? Ben yine de kendim neyin nereye konacağını bilmediğimizi sanıyor. Boyd, karısının sözünü keserek kızına göz kırptı. Ona göstereceğiz. Hadi tatlım, mutfak görevi. Küçük kız, o yaştakilere özgü tuhaf bir şeyler söyleyerek babasının önünden mutfağa doğru koşmaya başladı. Rahatsızlık verdiğimiz için üzgünüm diye başladı Eve. Maureen'in yüzünden ayırmadığı bakışları mesafeli, resmi ve ifadesizdi. Çok uzun sürmez. Marsha Stibbs'in arkadaşıydınız değil mi? Evet, hem onun hem de Boyd'un. Bakın, burada olmanız Boyd için çok üzücü. Evet, öyle olduğuna eminim. Ölümünden önce Bayan Stibbs'i ne kadardır tanıyordunuz? Bir sene, bir seneden biraz daha uzun. Konuşma ve gülüş seslerinin geldiği mutfağa doğru çaresiz bir tavırla baktı. Marsha öleli neredeyse 6 yıl oldu. Artık olanları arkamızda bırakmamız gerekli. 6 gün ya da 6 sene Bayan Stibbs, birisi onu öldürdü. Marsha'yla yakın mıydınız? Arkadaştık. Marsha çok cana yakın bir insandı. Size hiç başka bir erkekle görüştüğü konusunda açılmış mıydı? Maureen ağzını açtı, duraksadı, sonra kafasını salladı. Hayır, hiçbir bilgim yok. Olay olduğunda da polislerle konuştum ve anlatabileceğim her şeyi anlattım. Korkunç bir şeydi ama olanları değiştirme şansımız yok. Artık yeni bir hayatımız var. Güzel, sakin bir hayatımız. Buraya böyle gelmeniz yalnızca Boyd'u tekrar üzecek. Ben ailemin üzülmesini istemiyorum. Özür dilerim ama artık gitmenizi istiyorum. Koridora çıktıklarında Peabody hızla asansöre doğru ilerleyen Eve'e baktı. Kadın bir şeyler biliyor. Ah evet, kesinlikle biliyor. Onu biraz daha sıkıştırırsın diye düşünmüştüm. Onun bölgesinde değil. Eve asansöre bindi. Çoktan olasılık hesaplarına, bulmacanın parçalarını kafasında evirip çevirmeye başlamıştı. Çocuğu ve Stibbs'in yakınlarındayken olmaz. Marsha bu kadar zamandır bekliyor. Birazcık daha bekleyebilir. Ama adamın temiz olduğunu düşünüyorsun. Bence, Eve dosyayı ve diski çantasından çıkardığı Peabody'ye uzattı. Sen bulacaksın.
Teminim?
Dava senin Peabody. Dosyayı kapatacaksın. Ağzı açık kalan Peabody boş boş baktı.
Ben mi?
Dava yetkilisi gibi mi? Bir cinayet davasında. Çoğunlukla mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalacaksın. Özellikle de aktif bir dava gelirse. Dosyayı iyice oku, raporları ve tüm ifadeleri incele. Tekrar görüşmeler yap. Neler yapılacağını biliyorsun.
Bana bir dava mı veriyorsun?
Bir sürü sorun var. Onları gereken kişilere sor. İhtiyacın olursa ya da olduğunda bana danışabilirsin. Bütün verileri ve gelişmeleri bana rapor et. Peabody, damarlarında akmaya başlayan adrenalini hissetti. Karnındaki tüm kaslar gerilmeye başlamıştı.
Evet efendim, teşekkür ederim. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım.
Marsha Stibbs'i hayal kırıklığına uğratma. Peabody, dosyayı bir bebek gibi göğsüne bastırdı ve merkeze giden yol boyunca öyle tuttu. Garajdan ofise çıkarlarken çekimser bir tavırla Eve baktı.
Teğmenim, belki elektronik veriler konusunda McNab'den yardım alabilirim diye düşündüm. Kurbanın telelinkleri, binanın güvenlik diskleri gibi şeylerdi.
Eve'in cebindeki elleri yumruk haline geldi. Senin davan.
Benim davam.
Peabody şaşkın bir fısıltıyla tekrarladı. Ofislere açılan koridorda ilerlerken hala ağzı kulaklarında sırıtıyordu. Bu curcuna da neyin nesi? Eve kaşlarını çattı. Cinayet bölümünden yükselen bağırtılar, ıslıklar ve karmaşa dolu sesler karşısında parmakları içgüdüsel bir hareketle silahının üzerine doğru gitti. Peabody'den önce girdi ve gözleriyle etrafı taradı. Hiç kimse çalışma masasında ya da odasında değildi. En az bir düzine kadar tam yetkili kanun görevlisi odanın ortasında toplanmış, kulağa bir parti gibi gelen bir şeyler yapıyorlardı. Eve burnunu kırıştırdı, kokladı. Havada pasta ve kurabiye kokusu vardı. "Burada neler oluyor?" bağırmak zorunda kalmıştı ama yine de sesi etraftaki hengameyi bastırmaya yetmedi. "Pearson, Baxter, Del Ricky?" Bir taraftan bağırıp bir taraftan da kalabalığı yarmaya çalışırken Pearson'ın omzuna hızlı bir yumruk, Baxter'ın karnına seri bir dirsek attığından biraz dikkat çekmeyi başardı. "Siz hepiniz cinayetin tatile çıktığı gibi bir illüzyona mı kapıldınız acaba? O keki nereden buldun sen?" Daha parmağını sallarken Baxter kekin geri kalanını ağzına atıverdi. Sonuç olarak verdiği cevap anlaşılmaz sesler haline geldi. Dedektif sos içindeki ağzıyla öylece sırıttı ve parmağıyla işaret etti. Eve şimdi görebiliyordu. Kekler, kurabiyeler veya aç bir kurt sürüsünün saldırısına uğramadan önce bir turta olabilecek başka bir şey. Eve aynı sürünün tam ortasında iki sivil gördü. Uzun, incecik bir adam ve yapılı güzel bir kadın vardı. Her ikisi de etrafa gülücükler saçıyor ve iki devasa sürahiden pembe bir sıvı doldurup uzatıyorlardı. "Dağılın hadi, hepiniz dağılıp işinizin başına dönün. Bu lanet bir çay partisi değil." Yolu açıp sivillere ulaşmaya çalışırken Peabody'nin bir çığlık attığını duydu. Eli hızla silahına giderken arkasını döndü, yardımcısı yanından şimşek gibi geçip kendini sivillerin üzerine atarken Eve neredeyse yere seriliyordu. Uzun boylu adam Peabody'yi yakaladı ve kendisi incecik olmasına rağmen güçlü, yapılı Peabody'yi kuş gibi havaya kaldırdı. Kadın uzun mavi eteği savurarak döndü, kollarını açarak onlara doğru atıldı. İkisi garip ama gerçek bir Peabody sandviçi yaptılar. "İşte benim küçük kızım, benim Didim." Adamın yüzü öyle bariz bir sevgiyle parlıyordu ki Eve elini silahtan çekti. "Babacığım!" Peabody ağlamayla kıkırdama arasında bir sesle yüzünü adamın boynuna gömdü. "Tanrım, çok duygulandım," diye mırıldandı Baxter ve bir kek daha kaptı. "Yaklaşık 15 dakika önce geldiler. Malları da yanlarında getirmişler. Tanrım, bu şeyler adamı öldürebilir," diye ekledi ve bir tane daha aldı. Eve elini kalçasına dayadı. "O turta neliydi?" Baxter sırıttı. "Her şeyli," dedi ve arkasını dönerek masasına doğru yürüdü. Kadın Peabody'nin beline sımsıkı dolanmış kollarını gevşeterek Eve doğru döndü. Kızınınkilerle aynı renkte olan ve sırtına bir şelale gibi dökülen koyu saçlarıyla gerçekten dikkat çekecek ölçüde güzeldi. Mavi eteği son derece sade ip sandaletlerine kadar uzanıyordu. Bol ve uzun bluzu düğün çiçeği rengindeydi ve üzerinde en az yarım düzine zincir ve küçük kolye ucu vardı. Doğrudan insanın gözünün içine bakan kahverengi ışıl ışıl gözlerinin kenarlarında birleşen yaş çizgilerinin süslediği yüz hatları Peabody'ninkinden daha yumuşaktı. İki kolunu da uzatmış halde Eve doğru ilerlerken bir balerin gibi hareket ediyordu. "Siz Temen Dallas olmalısınız. Nerede olsa tanırdım." Eve'in ellerini alarak sıktı. "Ben Phoebe, Delia'nın annesiyim." Avuç içleri biraz sert olan elleri sıcacıktı ve yüzüklerle doluydu. Bileklerinde bilezikler oynayıp sallanıyordu. "Tanıştığımıza memnun oldum Bayan Peabody." "Phoebe." Gülümsedi ve Eve'in ellerini bırakmadan onu biraz daha kendine doğru çekti. "Sam, kızı biraz bırak da gel Temen Dallas'la tanış." Sam onlara doğru geldi ama kolu hala sıkıca Peabody'nin omzuna dolanmıştı. "Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. Zaten Peabody sizden o kadar çok bahsetti ki sizi tanıyormuş gibiyim. Zeke de öyle tabii. Oğlumuz için yaptıklarınızdan dolayı size nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum." Eve, kendine yöneltilmiş bunca iyi niyet karşısında biraz gerilerek elini çekti. "Zeke nasıl?" "Çok iyi. eğer geldiğimizi bilse eminim size selam yollardı. Sonra sakin ve rahat bir tavırla gülümsedi. Eve şimdi Peabody'nin babası ve erkek kardeşi arasındaki benzerliği görebiliyordu. Havarilerinkini andıran bakışlara sahip dar bir yüz, hülyalı gri gözler. Ama Sam Peabody'nin gözlerinde daha keskin bir şeyler vardı. Eve'in ensesinin karıncalanmasına neden olan bir şeyler. Bu adam köpek yavrusu şirinliğindeki oğlundan farklıydı. Onunla konuştuğunuzda selamlarımı iletin. Peabody, bir süre izinlisin.
Evet efendim, teşekkürler.
Çok naziksiniz, dedi Phoebe. Sizinle de biraz vakit geçirmemiz mümkün mü acaba? Çok meşgul olmalısınız, diye devam etti Eve bir şey söyleyemeden. Ama belki bu akşam birlikte yemek yiyebiliriz diye düşünmüştüm. Siz ve eşinizle, size vermek istediğimiz hediyeler var.
Bize hediye vermenize hiç gerek yok.
Hediyelerimiz gereklilikten değil, sevgiden ve umarım beğenirsiniz. Delia sizden, Rourke'dan ve evinizden o kadar bahsetti ki harika bir yer olduğundan eminim. Umarım benim ve Sam'in de görme fırsatı olur. Eve bir kutunun içine girmeye başladığını hissediyordu ve kapağın yavaş yavaş kapandığını görebiliyordu. Phoebe gözlerini Eve'den ayırmadan sakin bir şekilde gülümsemeye devam ederken Peabody aniden tuhaf bir ilgiyle tavanı incelemeye başlamıştı.
Elbette. Akşam yemeğine bize gelin.
Çok isteriz. Saat 8 iyi mi?
Evet, 8 iyi.
Peabody yolu biliyor. Her neyse, New York'a hoş geldiniz.
Benim şimdi gidip yapmam gereken bir şey var da, dedi Eve çaresiz bir tavırla ve kaçma çabasıyla arkasını döndü.
Teminim,
efendim,
ben hemen geliyorum, diye mırıldandı Peabody anne babasına ve Eve'in arkasından hızla ilerledi. Eve'in ofis kapısına vardıklarında sesler yine yükselmeye başlamıştı.
Ellerinde değil, dedi Peabody çabucak. Babam bir şeyler pişirmeye bayılıyor ve nereye gitse yanında pişirdiği bir şey götürür.
Onca şeyi uçakla getirmeyi nasıl becermişler?
Onlar uçağa binmez ki. Karavanlarıyla gelmişlerdir. Babam muhtemelen yol boyunca pasta, kurabiye yapmıştır, diye ekledi tüm yüzüne yayılan bir gülümsemeyle.
Harikalar değil mi?
Evet, ama seni her ziyarete geldiklerinde kek getirmemeleri gerektiğini söyle. Yoksa şeker komasına giren bir sürü şişman dedektifle uğraşmamız gerekecek.
Sana bir tane kaçırdım. Peabody arkasında sakladığı küçük keki uzattı.
Sadece bir iki saate ihtiyacım var Dallas. Onları yerleştirip dönerim.
Tüm gün izinlisin.
Tamam, teşekkürler.
Gerçekten.
Peabody yüzünü hafifçe buruşturdu. Sonra dönerek ofisin kapısını kapadı.
Sana söylemem gereken bir şey var. Annem hakkında.
Onun gücü vardır.
Ne gücü?
Sana yapmak istemediğin şeyleri yaptırma gücü. Ya da yapmak istediğini hiç düşünmediğin şeyleri. Ayrıca söylemeyi filan düşünmediğin şeyleri sana söyletebilir. Hatta geveleyip durmanı bile sağlayabilir.
Ben gevelemem.
Geveleyeceksin, dedi Peabody hüzünle.
Onu çok seviyorum, harikadır. Ama tuhaf bir gücü var işte. Sana sadece bakması yeter ve bir şeyler anlar.
Eve kaşlarını çatarak oturdu. Pisişik duyarlılığı var anlamında mı?
Hayır, öyle olan babamdır, ama o da başkalarının mahremiyetine girmemek konusunda çok katıdır. Annem sadece anne işte. Anne olmakla ilgili bir şey sanırım, ama nasıl kullanacağını da çok iyi bilir.
Tanrım, annem her şeyi görür, bilir, yönlendirir işte. Çoğunlukla öyle yaptığını anlamazsın bile. Mesela insanları hiç yemeğe falan çağırmazken onları bu akşam yemeğe çağırman gibi.
Ben de insanları yemeğe çağırırım.
Hı, diye başını salladı Peabody.
Rourke çağırır.
İşin olduğunu söyleyebilirdin. Ya da iyi tamam, ama restoranda ya da öyle bir yerde buluşalım derdin. Ancak annem yemeğe size gelmek istiyordu ve sen de onu davet ettin işte.
Eve sandalyesinde kıpırdanmamak için kendini tutmaya çalıştı.
Kibar olmaya çalışıyordum.
Nasıl kibar olunacağını ben de biliyorum.
Hayır, sen ünlü bakışın etkisindeydin.
Peabody başını salladı. Sen bile onun karşısında güçsüz kaldın. Yine de sana söylemem gerektiğini düşündüm. Tozol Peabody.
Oluyorum efendim. Ve...
Kapıda tekrar duraksadı. Bu gece McNabb'le randevum vardı. Yani düşündüm de belki o da yemeğe gelebilir. Öyle olursa bilirsin işte. Annemlerle daha rahat bir ortamda tanışmış olur. Yani çok gerilmeden.
Eve başını ellerinin arasına koydu.
Tanrım.
Teşekkürler. Akşam görüşürüz.
Eve tek başına yüzü asık bir halde kaldı. Kaşlarını çattı, sonra keki yemeye başladı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 34. Devamı 5. ayrımda.